Ayrım 12. Kamp Ateşi Başında Kızılderili Efsaneleri ve Masalları. Richard Erdoes, Alfonso Ortiz. Sayfa 154. Hopilerin Beyaz Şafağı. Hopi. Çok zamanlar önce yeryüzü tamamen sularla kaplıymış. Doğuda kayaların, kilin, minerallerin ve diğer katı maddelerin tanrıçalarından biri olan Birihuruing Vohti okyanusun içinde yaşarmış. Hopilerin bugün de yaptığı gibi bir kivada oturuyormuş. Evi çıkılan merdivenin iki ucuna biri sarı, biri gri iki tilki posta asılıymış. Batıda bir başka Huruing Vuhdi, merdivenine su kaplumbağası kabuğundan yapıma bir çıngırak asılı aynı tip bir kivada oturuyormuş. Güneş bu su dünyasının üzerinde doğup batıyormuş. Doğuda ortaya çıkmasına az bir zaman kala Hopilerin beyaz şafağını oluştururken gri tilki postuna bürünüyormuş. Kısa bir süre sonra onu sırtından çıkartıp göğü Hopilerin sarı şafağıyla aydınlatan sarı tilki postunu giyiniyormuş. Sonra da içinde Huruing Vuhdi'nin oturduğu kivanın kuzey ucundaki girişte görünür ortaya çıkarmış. Göğü boydan boya geçip de batıya ulaştığında batıda oturan Huruing Vuhdi'nin kivasındaki merdivenin ucuna çıngırağını asarak geldiğini haber verirmiş. Sonra kivanın içine girer, kuzey tarafındaki bir aralıktan geçerek devinimini tamamlamak üzere suyun altından doğuya doğru olan yolculuğuna devam edermiş. Zamanla iki tanrıça suların doğuya ve batıya doğru çekilmesini sağlayarak bir kara parçasının ortaya çıkmasına neden olmuşlar. Bu kara parçasının içinden geçmekte olan güneş, burada hiçbir canlının olmadığını fark etmiş. Bundan tanrıçalara bahsedince, batıda oturmakta olan doğudakini bu konuyu görüşmek üzere evine davet etmiş. Doğunun Huruing Vuhdi'si bir gökkuşağından geçerek batıya varmış ve iki tanrıça kafa kafaya vererek minik bir kuş yaratmaya karar vermişler. Doğunun Huruing Vuhdi'si kilden bir çalı kuşu yapmış ve bunu Möçhapu yani bir cins yerli kumaşla kaplamış. İki tanrıca birlikte ona bir şarkı söylemişler ve kısa bir süre sonra canlı bir kuş ortaya çıkıvermiş. Güneş hep dünyanın ortasından gelip geçtiğinden iki tanrıça onun kuzey ve güneydeki canlıları göremeyeceğini düşünmüşler. Küçük çalı kuşunu dünyanın her yerini dolaşmaya göndermişler ama kuş geri geldiğinde hiçbir yerde canlıya rastlamadığını anlatmış. Aslında örümcek kadın Kohkang Vuhdi güneybatı taraflarında suyun kenarındaki kivasında oturuyormuş ama bu küçük kuşun gözünden kaçıvermiş. Batının tanrıçası türlü çeşitli birçok kuşlar yapmaya devam etmiş. Onların da üstünü çalı kuşunun altında canlandığı yerli kumaşla örtmüş. İki Huruing Vuhdi yine birlikte onlar için bir şarkı söylemişler ve o anda örtünün altındaki kuşlar kıpırdanmaya başlamışlar. Tanrıçalar onları örtünün altından çıkararak her bir kuşa ayrı ayrı çıkaracakları sesleri öğretmişler ve onları dünyanın dört bir tarafına doğru salıvermişler. Bundan sonra Batı'nın Huruing Vuhdi'si aynı şekilde değişik türden bir sürü hayvan yaratmış ve onlara kendilerine has dillerini ve çıkaracakları sesleri öğreterek onları yaşasınlar diye dünyanın dört bir yanına salmış. Artık tanrıçalar insanı yaratmak zamanının geldiğine karar vermişler. Doğunun Huruing Vuhdi'si kilden önce kadına sonra da erkeğe şekil vermiş ve onları canlandırmış. Sert bir maddeden iki adet tablet yapmış. Geleneksel kayıtlara göre bunların taştan mı yoksa kilden mi yapıldığına dair bir bilgi bulunamamaktadır. Ve bir ağaç çubukla üstlerine karakterler çizmiş ve bunları adamla kadına teslim etmiş. İnsanlar tabletlerin ne anlama geldiğini bilmediklerinden tanrı kadının sonra da erkeğinkiyle ovalamış. Çift bir anda tabletleri anlar olmuşlar. Sonra da tanrıçalar onlara dillerini öğretmişler ve arkasından da doğunun tanrıçası onları gökkuşağından aşırarak doğudaki evine götürmüş. Orada dört gün kalmışlar ve Huruing Vuhdi onlara gidip kendilerine yaşayacakları bir yer seçmelerini söylemiş. Bir süre dolaşıp durduktan sonra yaşanası bir yer bularak oraya Hopi'ninkileri andıran basit küçük bir ev kurmuşlar. Aradan çok geçmeden Batı'nın Huruing Vuhdi'si Doğu'nun tanrıçasına işimiz henüz bitmedi demiş. Bu arada onların yaptıkları örümcek kadının kulağına kadar gitmiş ve o da kilden kadın ve erkekler yapmaya başlamış. Ama onlara İspanyolca öğretmiş ve onlar için iki tane merkep yapmış ve çift onun yanında kalmışlar. Örümcek kadın aynı şekilde kilden insanlar yapmaya devam etmiş ve her çifte ayrı ayrı diller öğretmiş. Ama bu arada adamı birine bir eş kadın yapmayı unutmuş ve işte bu yüzden olsa gerek bugün bile hala tek başına yaşamakta olan bir erkeğe hep rastlarız. Sonra insanlar yapmaya devam ederken Bu sefer de bir kadın için bir eş yaratmayı unutmuş. Aman be diye hayıflanmış ve kadına, buralarda bir yerde alıp başını giden bir erkek yalnız başına dolaşıp duruyor olmalı. Onu bul ve eğer seni kabul ederse onunla birlikte yaşa. Aksi takdirde ikiniz de yalnız başına yaşamak zorunda kalacaksınız. Hadi elinizden geleni yapın bakalım, göreyim sizi, demiş. Çift en sonunda birbirlerini bulmuş ve kadın, nerede oturacağız, demiş. Adam, nerede olursa orada, diye karşılık vermiş. Adam hemen işe koyulmuş ve kendilerine bir ev inşa etmiş ama daha çok geçmeden dolaşmaya başlamışlar. Kadın, ben tek başıma yaşamak istiyorum, kendime pekala yemek pişirebilirim, demiş. Adam, iyi de yakacak odununu kim toplayacak ve tarlada senin için kim çalışacak, diye karşılık vermiş. Birlikte yaşasak daha iyi ederiz bence. Anlaşmaya varmışlar ama bu pek uzun sürmemiş. Tartışıp ayrılmışlar, tekrar bir araya gelmişler, sonra tekrar ayrı düşmüşler. Eğer onlar geçinebilselermiş, bugün Hopiler huzur içinde yaşar giderlermiş. Ama diğer çiftler için hiç de iyi örnek olmamışlar. İşte bu yüzdendir ki karı koca arasındaki kavgalar hiç bitmez. Bunlar örümcek kadının yarattığı tip insanlardı. Kaba saba davranışlar içinde Batı'nın Wuruying Muhtisi bunu duyunca hemen Doğu'nun tanrıçasını yanına çağırmış. Batı'nın tanrıçası, ben burada tek başıma yaşamak istemiyorum, demiş. Etrafımda insanlar olsun istiyorum. Bunun üzerine hepsi çift olmak üzere bir miktar insan yaratmış. Ama ne zaman örümcek kadının insanlarıyla karşılaşsalar ortalık toz duman oluyormuş. İnsanlar o zamanlar göçebe bir hayat yaşıyorlarmış ve çoklukla avlanarak karınlarını doyuruyorlarmış. Nerede bir antilop, tavşan veya geyiğe rastlasalar hemen avlayıp onu yiyorlarmış. Bu bir sürü soruna neden oluyormuş. Sonunda Batı'nın tanrıçası insanlara, siz burada kalın, ben Batı'ya, okyanusun ortasında yaşamaya gidiyorum. Bir şeye gereksinimiz olduğunda orada olan bana dualar edin, demiş. İnsanlar hüzünlenmişlerse de tanrıça çekip gitmiş. Doğu'nun Wuruying Muhtisi de aynı şeyi yapmış. İşte bu yüzden kimse bugün onların kivalarını bulamıyorlarmış. Onlardan bir isteği olan bir Hopi yerlisi, adaklarını köyün orta yerine yığmak zorundaymış ve ne zaman dua etseler, uzaklarda yaşamakta olan ve kendilerini asla unutmadıklarına inandıkları tanrıçalarını hiç çıkarmazlarmış akıllarından. 1905 yılında H.R. Watt tarafından anlatılan bir hikayeden alınmadır. Yakıma dünyasının yaratılışı. Yeryüzü ilk zamanlarda tamamen sularla kaplıymış. Vihi, mi, mi, o, ah. Yukarıdaki ulu reis tek başına gökyüzünde otururmuş. Dünyayı yaratmaya karar verdiğinde aşağıya suyun sığ yerlerine inmiş ve avuç dolusu çamur atarak karaları oluşturmuş. Çamurlardan bir kısmını öyle yüksekçe yığmış ki bunlar kas katı kesilerek dağları oluşturmuşlar. Yağmurlar yağdığında da çok yüksek dağların tepelerinde buza ve kara dönüşmüş. Çamurların bir kısmı sertleşerek kayaları oluşturmuş. O günden beri kayalar hiç değişmemiş, hatta daha da sertleşmiş. Yukarıdaki ulu reis, yeryüzünde ağaçları ve de köklerle yemişleri yetiştirmiş. Bir çamur topundan insanı yaratmış ve ona sulardan balıkları, onlardan da geyik ve diğer tür av hayvanlarını yakalayıp yemesini söylemiş. İnsan kendini yalnız hissetmeye başladığında ona arkadaşlık etsin diye kadını yaratmış ve ona deriden elbiseler dikmeyi, çalı çırpı toplayıp onlardan da sepetler örmeyi öğretmiş. Ona yenebilecek yemişleri nasıl toplayacağını ve onları nasıl kurutup saklayacağını öğretmiş. Ona son balığını ve erkeklerin getirdiği av etlerinin nasıl pişireceğini göstermiş. Bir keresinde kadın uykuya yattığında erkeğini acaba nasıl daha fazla memnun edebileceğine dair bir rüya görmüş. Yardımcı olsun diye yukarıdaki ulu reise yalvar yakar olmuş. Kadının yakarışlarını karşılık nefesini üfleyerek ona gözle görüp işitemeyeceği, koklayıp dokunamayacağı bir şey bahşetmiş. Bu görünmez şey bir sepette saklıymış. Onun aracılığıyla ilk kadın kızlarını ve torunlarına kendisine öğretilmiş olan desen ve el becerilerini aktarabilmiş. Ama yukarıdaki ulu reisin onlar için yaptığı onca şeye rağmen yeni insanlar birbirleriyle dalaşmaya devam etmişler. İncir çekirdeğini doldurmayan şeyler yüzünden hırgür etmelerine toprak ana pek kızmış ve dağlarını öyle bir şiddette sallamış ki Big River'ın kenarında asılı duran ne varsa aşağıya yuvarlanmış. Sulara düşen kayalar ırmağın akışını engellemiş ve aynı zamanda girdaplar ve şelalelere neden olmuş. Bir sürü insan ve hayvan ölmüş ve dağlardan yuvarlanan kayaların altında kalmış. Yukarıdaki ulu reis bir gün gelecek, bu dağları ve kayaları ters yüz edecek. O zaman onların altında gömülü kalan kemiklerin ruhları tekrar yerlerine geri dönecek. Bu ruhlar bugün dağların tepelerinde yaşamaktadırlar ve oradan çocuklarını seyrederek değişimin gerçekleşeceği o günün gelmesini beklemektedirler. Bu ruhların sesleri hep çınlar durur o dağlarda. Ölülerinin arkasından ağıt yakanlar, onlara cevap veren bu ruhların seslerini hep duyarlar. Bütün bunları biz kendiliğimizden uydurmuş değiliz. Biz bunları onların da kendi baba ve büyük babalarından öğrendiklerini bize anlatan baba ve büyük babalarımızın anlattıklarından öğrendik. Yukarıdaki ulu reisin dağları ne zaman alt üst edeceğini kimse bilemez. Ama şunu iyi biliyoruz ki ruhlar yalnızca yaşarlarken atalarının anlattıklarına inanan insanların cesetlerine geri döneceklerdir. Yalnız onların kemikleri dağların altında huzurun içinde yatacaklardır. 1953 yılında Ella Clark tarafından anlatılmıştır. Güneşin Çocukları, Osage. Uzaklarda, dünyanın yukarılarında bir yerlerde, Osagelerin bir kısmı yaşamaktaymış. Nereden geldiklerini pek merak ettiklerinden kalkıp güneşe gitmişler. Güneş onlara kendi oğlu olduklarını söylemiş. Bunun üzerine daha da ileri giderek aya varmışlar. Ay, onlara kendinin doğurduğunu, güneşin babaları olduğunu söylemiş. Onlara gökten inip dünyada yaşamaları gerektiğini söylemiş. Onu dinlemişler ama bir de bakmışlar ki dünya sularla kaplıymış. Gökteki yuvalarına geri dönememişler ve oturup ağlayıp sızlamışlar ama yukarılardan hiçbir ses gelmemiş. Öyle havalarda salınıp durarak tanrılardan bir yardım ummuşlar ama nafile hiçbir yanıt alamamışlar. Hayvanlar da onlarla birlikteymiş ve işlerinden bir tek yaban geyiği bütün yaratıkların beğenisini çekiyormuş. Çünkü hepsinden güzeli ve en görkemli duranı oymuş. Osageler yaban geyiğinden ricada bulunmuşlar ve o da suya düşerek dibe doğru batmaya başlamış. Bu durumda geyik rüzgarları çağırmış ve onlar da dört bir yandan eserek suları buharlaştırıp tiz halinde uçup gitmesini sağlamışlar. İlk başta yalnız kayalar belirmiş suyun yüzeyinde. İnsanlar kayaların üzerinde yerleşmişler ama ekip biçmelerine olanak olmadığından yiyecek bitkilerden yoksun yaşamışlar. Derken sular çekilince yumuşak topraklar da çıkmış ortaya. Bu olay üzerine yaban geyiği keyifle toprağın üzerinde yuvarlanmaya başlamış ve kıllar toprağa karışmış. Kıllar büyümüş ve bunlardan ortaya fasulye, mısır, patates ve yaban şalgam ve sonra da her türlü ot ve ağaçlar oluşmuş. 1911 yılında Alice Fletcher ve Francis LaFletch tarafından kaleme alınmış bir mistik hikayeden alınmıştır. Ses, sel ve su kaplumbağası, Caddo. Bir zamanlar bir reisin karısı dört tane minik canavar doğurunca kabile dehşet içinde kalmış. Kabilenin yaşlıları, bu garip çocuklar büyük felaketler getirecektir başımıza. En iyisi kabilenin selameti için onları şimdiden öldürelim demişler. Anneleri ise katiyen öldürtmem onları demiş. Bu çocuklar zaman geçtikçe yola gireceklerdir. Ama hiç de öyle olmamış. Küçük canavarlar hızla normal çocuklardan kat ve kat çabuk büyümüşler ve kocaman şeyler olmuşlar. Her birinin dörder kolu, dörder de bacağı varmış. Diğer çocukları hırpalıyor, çadırları deviriyor, bizon derilerini yırtıyor, insanların yiyeceklerini pisletiyorlarmış. İşlerinden olacakları önceden bilme yetisine sahip bilge bir kişi, bu tuhaf kötülük dolu şeyleri öldürün, onlar sizin hakkınızdan gelmeden demiş. Ama anneleri asla olmaz. Onlar bir gün gelecek, harika iki genç adam olacaklar, demiş. Onlar, bırakın harika gençler olmayı, insanları öldürüp yemeye başlamışlar. Durum bu noktaya gelince, köydekiler onlardan kurtulmak için hep beraber üstlerine saldırmışlar. Ama canavarlar artık öldürülemeyecek kadar iri ve güçlü kuvvetli olduklarından, bunun için çok geçmiş artık. Canavarlar daha da uzayıp gitmişler. Bir gün kampın orta yerine gitmişler ve yüzleri biri kuzeye, biri güneye, biri batıya ve biri de doğuya olmak üzere sırt sırta verip dikilmişler. Sırtları birbirine yapışmış ve birleşerek tek kişi haline gelmişler. Canavarlar uzayıp gittikçe köy halkı ayaklarının dibine sığınmış çünkü çok iri yaratıklar ayaklarının dibine eğilemezlermiş. Ama uzakta duranları neredeyse bir mil uzunluğundaki kollarıyla yakalayarak öldürüp yemişler. Artık tek bir vücut haline gelmiş olan canavarlar, bulutlara kadar uzayıp gitmişler ve başları göğe kadar ermiş. Derken her şeyi önceden bilen adam, ona içi boş bir kamış alarak bunu toprağa ekmesini söyleyen bir ses duymuş. Adam öyle yapmış ve kamış gitgide son derece bir hızla büyümüş de büyümüş. Çok geçmeden göğe değecek kadar olmuş. Adam aynı sesi tekrar duymuş. Ses, büyük bir sel yaratacağım. Kötü şeyler olacağı işaretini aldığın an sen ve karın bu içi boş kamışa tırmanın, demiş. Anadan doğma çıplak olun ve yanınıza canlarını kurtarmak üzere en yararlı hayvanlarınızdan birer çift alın. Adam, ne tür bir işaret yollayacaksın bize, diye sormuş. Dünyanın tüm kuşları, ormanların, denizlerin, çöllerin ve yüce dağların bütün kuşları, kuzeyden güneye uçarlarken bir bulut şeklini aldıklarında işaret işte o olacak. Kuşlardan oluşacak bulutu gözden kaçırma sakın. Adam bir gün göğe baktığında kuzeyden güneye doğru uçmakta olan kuşlardan bir bulut görmüş. Adam ve karısı yanlarını kurtarmak istedikleri hayvanlarını da alarak derhal kamışın içine girmişler. Derken yağmur yağmaya başlamış ve hiç kesilmemiş. Bütün yeryüzü sularla kaplanmış ve sular ta kamışın ucuna ve canavarların kafalarına gelene kadar durmadan yükselmiş. Adam ve karısı kamışın içinde gene o sesi duymuşlar. Ses, canavarların hakkından gelsin diye şimdi de su kaplumbağasını yolluyorum, demiş. Canavarların kafaları birbirlerine, kardeşlerim çok yoruldum, bacaklarım taşımamaya başladı artık bedenimi. Daha fazla ayakta durabileceğimi sanmıyorum, diyorlarmış. Sel suları neredeyse onları süpürüp götürecek kadar son derece güçlü akıntılar halinde girdaplar meydana getiriyormuş etraflarında. Derken büyük su kaplumbağası ayaklarının altındaki toprağı kazmaya başlamış, ayaklarının altında basacak yer kalmayınca daha fazla dayanamamışlar ve birbirlerinden ayrılarak devrilmişler. Suyun içine düştüklerinde biri kuzeye, biri güneye, biri batıya, bir diğeri de doğuya doğru sürüklenip gitmiş. Böylece dört yön oluşmuş. Canavarlar boğulduktan sonra sular çekilip gitmiş. Önce dağlar çıkmış ortaya, sonra da bütün arazi. Arkasından da esen güçlü rüzgarlar karayı kurutuvermiş. Adam kamışın dibine inerek orada bir delik açmış. Dışarı bir göz atmış, elini uzatarak etrafı yoklamış. Karısına, hadi çık dışarı, her yer kupkuru olmuş, diye seslenmiş. Böylece arkalarında hayvanlarıyla dışarı çıkmışlar. Olduğu yere yıkılıp ortadan kaybolan kamışı terk etmişler. Karaya adım attıklarında tamamen kıraç olduğunu, üstünde hiçbir şeyin bitmediğini görmüşler. Kadın, bey, biz burada hiçbir şey yok ve üstelik bir de çırılçıplak. Nasıl sağ kalacağız ki, demiş. Adam, hadi yat uyu, demiş. Yatıp uyumuşlar ve ertesi sabah uyandıklarında etraflarında türlü çeşitli otların topraktan fışkırmış olduğunu görmüşler. Bir sonraki gece gene yatıp uyurlarken bu sefer ağaçlar ve çalılıklar çıkmış. Artık yakmak ve ok ve yay yapmak için odunları da varmış. Üçüncü gece boyunca bütün yeryüzünü yemyeşil çayırlar kaplamış ve üzerlerinde otlayan hayvanlar belirmiş ertesi sabah. Adam ve karısı dördüncü kere yatıp uyumuşlar ve uyandıklarında kendilerini ottan bir kulübenin içinde bulmuşlar. Dışarı çıktıklarında bir mısır yığınıyla karşılaşmışlar. Derken o ses gelmiş kulaklarına. Bu sizin kutsal yiyeceğiniz olacaktır. Ses kadına bunu nasıl ekip biçeceğini öğretmiş ve artık gereksinimiz olan her şeyiniz var. Artık sağ salim yaşayabilirsiniz. Artık çocuklarınız olacak ve yeni nesiller yetiştireceksiniz. Sen kadın, eğer mısır ektiğinde yerden başka bir şey çıkarsa bil ki dünyanın sonu gelmiş demektir bu, diyerek sözünü bitirmiş. O günden sonra o sesi bir daha hiç duymamışlar. Çeşitli kaynaklar tarafından tekrar anlatılmıştır. Büyük Kardeşin Hikayesi, Pima. Siz insanlar büyük kardeşi ele geçirip yok etmek için yanıp tutuştuğunuzdan kalkıp Akbaba'ya gitmişsiniz. O dağları şekillendirerek, nehir yataklarını kazıyarak ve ağaçlar yerleştirerek minyatür bir dünya yaratmış ve bu taslağını dört gün içinde bitirmiş. Evinin zikzaklı merdivenlerinde taktıktan sonra uçup uzaklara gitmiş ve büyük kardeşi görene dek havada dönüp durmuş. Akbaba kardeşin yüreğinden çıkmakta olan mavi alevleri görmüş ve onun yok edilemez olduğunu anlamış. Buna karşılık büyük kardeş dünyayı kimin yaptığını biliyor ve onu öldürmeyi arzuluyormuş. Tekrar bilincine kavuşan büyük kardeş, elleri ve ayaklarının üzerinde doğrulmuş ve kararsız bir halde sağa sola yalpalayarak yürümüş. Önünde uzanmakta olan ülkeye bir göz atmış ve ilk başta burası ona verimsiz, çorak bir yermiş gibi gelmiş ama şaşkınlığını üzerinden attığında Akbaba'nın harika bir dünya yaratmış olduğunu görmüş. Etrafına bakındığında batıya doğru akmakta olan iki tarafı boyunca bezelye çalılarıyla kaplı bir nehir çarpmış gözüne. Bu çalılardan 4 adet büyülü sopa kesmiş ve ellerini bunların üzerine koyarak üstüne duman üfleyince parmaklarının arasından büyü gücü yükselmiş. Bu pek hoşuna gitmiş ve kendi kendine hafifçe gülmüş. Bu sopaların her birini büyülü geyik derisinden torbasına 4 kere sürmüş ve sonra da bunları torbanın içine koyarak ağzını bağlamış. Arkasından gücünü iyice toparlamış olan büyük kardeş harekete geçmiş. Önüne çıkan bütün ölümcül büyücülere karşı gelmiş ve onları alt etmiş, hakipleri, cengaverleri, çalışkan ve tutumlu kadınları ve hatta kendi evini bile yerle bir etmiş. Sonra da yerin dibine batmış. Doğuda tekrar meydana çıkmış ve toprağın içine girdiği yere kadar açık seçik bir iz bırakmış. Dağlarının dibinden dışarı sular sızmaya başlamış, bu sulara dalıp çıkarak ruhunu arındırıyormuş. Bütün suları, hatta üzeri su bitkileriyle kaplı olanlarını bile alarak ellerini daldırıp aşağıya doğru uzanan geçitler açmış. Koca ağaçlara dokunarak yere bakan süpürgeler meydana getirmiş. Kartalı öldürdüğü yere giderek bir hayalet gibi çökmüş oraya. Karanlıklardan bir ses, ''Ne işin var burada?'' diye sormuş. Hüzünlü bir sesle bütün yaptıklarına karşın kendini halkına bir türlü sevdiremediğini söylemiş. Doğuya giderek güneşin yükseldiği yerde gücünü 4 kere tadilemiş. Bir ağırlığı varmış gibi üzerlerine çökerek onları oldukları yere mıhlayan sıcak nefesini insanların üzerine üflemiş. Salkım saçak kolyelerin, tüylerin, ipe dizilmiş incecik kuş tüylerinin ve çiçeklerin olduğu patikanın güneş sınırını takip ederek yolculuğu boyunca güneşe eşlik etmiş. Bunları tutan ipi sertçe salladığında hepsi aşağıya düşüp büyücüleri yerlerinden sıçratmış. Daha sonra aynı şeyi kuzeyde de yapmış. Büyük kardeş, güneşin yörüngesi boyu yaptığı gezide konuşan ağaça, Talking Tree, rastlamış. Ağaç ona, ''Neden böyle hayalet gibi geziyorsun?'' diye sormuş. ''Kendileri için onca yaptıklarıma karşın insanlar benden nefret ediyorlar.'' diye karşılık vermiş. Ağaç ortasındaki dallarından birini kırıp, savaş baltası şekli vermek için etrafına çentik attıktan sonra ona vermiş. Ağaç sonra güney tarafındaki dallardan birini kırarak bundan bir tutam ayin çubuğu yapmış onun için. Bir güneye giden, bir diğeri de iki kenarında deniz kabukları, tüyler, incecik kuş tüyleri ve çiçekler olan iki patika görmüş ve hepsini alt üst etmiş. Güneşin su içtiği yere vardığında yere eğilmiş ve koyu mavi bir taş bulmuş. Buraya bütün düşmanlarının gücünü içerdiğini bildiği bezelye çalılarından kesilmiş 3 çubuk bırakmış ama konuşan ağaçtan kesilmiş olan çubuklara sıkı sıkıya sarılmış. Güneye doğru yaklaştığında ortalığa saçılmış kolyeler, küpeler, tüy dizili ipler ve çiçekler görmüş ve hepsini tuttuğu gibi sallayarak alt üst etmiş. Kuzeye doğru ise aynı şeyleri tekrar atmış ve bunlar dünyaya düştüğünde büyücüleri yine yerlerinden sıçratmış. Güneşin battığı yere ulaştığında dünya doktorunun, Earth Doctor, oturduğu yere varana dek 4 kez kayarak düşmüş. Tanrı, neden böyle hayalet gibi etrafına bakınıp dolaşıyorsun diye sormuş. Kendileri için onca yaptıklarıma karşın insanlar benden nefret ediyorlar diye karşılık vermiş. Dünya doktorunun emriyle batıdan esen rüzgar onu kaptığı gibi ta uzaklara, doğuya götürdükten sonra tekrar geri getirmiş ve sert biçimde dünyaya fırlatmış. Güney rüzgarı onu alıp kuzeye, kuzey rüzgarı da alıp batıya getirmiş. Dağların dorukları alıp onu göklere çıkarmış. Sonra da hiç sakınmadan kaldırıp tekrar aşağılara atmış. Earth Doctor, dünya doktoru, içinde iki tür kök olan sigarasından çektiği dumanı büyük kardeşin göğsüne doğru üfürmüş. Anında göğsünden yeşil yapraklar fışkıran büyük kardeşin aklı başına gelmiş. Earth Doctor, meclis toplantısı için ortalığı silip süpürdükten sonra büyük kardeşi aynı bir çocuk gibi elinden tutup evine götürmüş. Earth Doctor, boz kunduzu yerin altından kartal kuyruğunun durmakta olduğu beyaz suların hemen yanına doğuya göndermiş. Siyah suların orada kuzgun tüylerinin olduğu yerde yüzeye çıkmış. Bluebird tüylerinin olduğu yerde mavi sulara çıkmış. Sarı suların hemen yanında da şahin tüylerinin olduğu yerde yüzeye çıkmış. İnsanlar o kadar kalabalıklarmış ki onları yenemeyeceği endişesine kapılmış. Ama liderlerinin gücünü içten kemirerek onu zayıf düşürmüş. Sonra da bir büyücü olarak gücünün tanındığı alt dünyada kurulan meclise katılmış ve orada büyük kardeşle beraber hasır minderi oturtulmuş. İnsanlar artık her isteğini yerine getirmek üzere büyük kardeşin ağzının içine bakıyormuş ve vahşi hayvanlar gibi ya da avcı kuşlar gibi yerin altından çıkarak üst dünya insanların üstüne çullanıp Onları kolaylıkla esir ediyorlarmış. Galipler, Meliklerin bütün mallarını ve onlara ait her şeyi yeryüzünden silip atmışlar. Şu benim içimdeki büyü gücünü hele bir düşün bak. Senin emrinde olan. Frank Russell'ın 1908 yılında pimalarla ilgili tutanaklarından alınmıştır. Bu yaratılış ve şiddet üzerine kurulu fantastik hikaye, tarih öncesi kaos ortamını yoluna koymakla görevli, pimaların kültürel kahramanı Büyük Kardeş hakkında değişik anlatımlar ortaya koymaktadır. Büyük Kardeş, dağa taşa şekil verir, pimaların kültürel yapısına katkıda bulunur ve de kah onları dize getirerek, kah kendi canından olarak ve bir ertesi gün canlanıp yağmacılığa ve kötülüklere karşı mücadele eder. Pimalar bu hikayeleri kendiliklerinden uydurarak değil, kulaktan kulağa dolup gelen kamp ateşi başı hikayelerinden aktarmaktadırlar insanlara. Bu hikayelerde bir olay diğerini işaret ederken ortaya başı sonu pek belli olmayan serüvensel bir gelişim koyar. 12. ayrımın sonu sayfa 168.